Hayır, niye delireyim? Ben bir hikaye mevzulu anlatıyorum. Burada cinayet yok. Bir kurtulma işi var. Tek mananın ortadan kalkışı. Tekrar dirilmek var. Evet, kainatı buluyor. Kendisine 7 gün mühlet vermişti. 7 gün cinayeti gizliyor. 7 gün tekrar dirilmiş gibi insanlar arasında mesut, onları anlayarak altın parıltılar içinde yaşıyor. Tam bir tanrı gibi 7 gün. Ve 7. günün akşamı bütün tabiat ve hayatla barışık, insan kaderinin miracında kendisini asıyor. İhsan, olmaz dedi. Bu değişikliği izah edemezsin. Hiçbir intikam hissi, hiçbir adalet duygusu ferde başkasını öldürmek hakkını vermez. Fakat farz edelim ki bu hakkı kendinde görüyor ve öldürüyor. Değişme nasıl olur? Veliliğin yolu cinayetten geçmez ki. İnsan kanı daima korkunçtur. İnsanı küçültür, ezer. Cemiyetin adaletinde bile buna doğrudan doğruya vasıta olana iyi gözle bakmıyoruz. Cellat hiçbir zaman sevilmemiştir. Bizim ahlakımız için evet, fakat onun üstüne çıkarak ahlakın üstüne çıkılmaz. Niçin olmasın? İyiliğin ve fenalığın üstünde yaşayan bir insan için. Sen velilikten bahsediyorsun. Benim kahramanım velilik istemiyor. O hürriyet istiyor. Onu elde edince tanrılaşıyor. İnsan kanla hür olmaz. Kanla elde edilen hürriyet, hürriyet değildir. Kirlenmiş bir şeydir. Bırak ki insan tanrılaşamaz. İnsan insandır. Ve bu da oldukça güç varılacak bir mehalidir. Bana hürriyeti tarif edebilir misin? Suat 1 dakika İhsan'a dikkatle baktı. İhsan ona cevap vermek üzereydi, fakat birdenbire hakiki bir telaşa kapılan Macide onun sözünü kesti. İhsan, sakın Hafife'yi öldürmeyi kurmuş olmasın. İhsan gülerek karısını teselli etti. Ne çocuk ya Rabbim. Sonra yavaşça hayır dedi. Korkma, o konuşmak istiyor. Biraz içerledi ondan ve tekrar kendisinden cevap bekleyen Suat'a döndü. Ederim, başkaları için istediğimiz nimet. Ya kendin? Kendin ne oluyorsun? Onu başkaları için istemekle ben de nefsime karşı hür oluyorum. Esaretin başka bir nevi, hepimiz ayrı ayrı varız. Bir bakıma öyle, yani inanarak istemezsem. Fakat herkesle beraber olduğunu düşün. Tam hürriyettir. Sen hepimiz ayrı ayrı varız dediğin anda her şeyi kaybedersin. Varlık tektir ve biz onun parçalarıyız. Aksi takdirde dünya her an daha beter olur. Hayır, varlık tektir ve biz onun geçici parçalarıyız. Saadetimizi, huzurumuzu ancak bu düşünceyle elde edebiliriz. Sonra gülümsedi. Sana epeyce tavizat verdim. Suat, fikrimi anla. Belki esasla birleşebiliriz. İnsan teker teker tanrı olmaz. Fakat insanlık bir gün kendisine layık bir ahlak yaparsa tanrılaşabilir. Yani bazı büyük vasıflar kazanır. Suat yorulmuş gibi bir köşeye oturdu. Rakı kadehini sıkı sıkıya elinde tutuyordu. Mümtaz sadece ona bakıyordu. Acayip bir gece geçiriyoruz. Suat'a eskisi gibi kızmıyordu. Mustarip olduğu belliydi. Fakat ona tam acımıyordu da. Suat'ın hüviyetinde acıma duygularını reddeden bir taraf vardı. Suat çok sevilebilir veya ondan nefret edilirdi. Fakat ona acınamazdı. Huzursuzluğu insan kalbini ona kapamıştı. Şimdi bile sofada, elektrik ışığı altında, herkese ve hepsine karşı yabancı, bir muamma gibi ayrı duruyordu. Hayır, mesele bu değil. Siz meseleyi ters anlıyorsunuz. Ben ferdi bir vakadan bahsediyorum. Ben fakirden değil, zengin doğmuş bir insandan bahsediyorum. Siz herkesin disiplinini ona tatbike kalkıyorsunuz. Halbuki o bunların üstünde. Size nasıl başladığımı hatırlayın. Bütün kıymetleri kendisine hazır bulan adam, dedim. Ne çıkar bundan? Şu çıkar, başkalarının çalışarak elde ettiği şeyleri o tabiatında mevcut buluyor. Bu elde edilen şeylerin içinde vazife ve mesuliyet duygusu da var mı? Duran gözlerini kapadı. Acaba Fatma ne yapıyordu şimdi? Hayır, o yok. Etrafına karşı tamamıyla serbest, fakat cömert. İhsan yavaşça sordu. Anlamıyor musun şimdi nerede aksadığını? Hayır, anlamıyorum. Fakat ne çıkar? Mümtaz yine bu hikayeyi yazsın. İhsan devam etti. Sen insandan mesuliyet duygusunu kaldırıyorsun. Yerine bir takım hazır, yaratılıştan gelme faziletler koyuyorsun. Halbuki insan mesuliyet duygusundan başlar. Öbürleri mizaç zenginlikleridir. Nitekim hikayende bir evlenme, bir hayal düşüşü veya sebepsiz nefretle kahramanın tasavvur ettiğin tanrı adam cinayete doğru değişiyor. Halbuki mesuliyet duygusu da değişir. Yalnız ameliye genişler. İlk önce kıymetleri yıkar. Yıkar ama o zaman daireden çıkar. Çünkü insanlık mesuliyet duygusu ile başlar. Suat başını salladı. Ne çıkar bundan? Şu çıkar. İnsanlarla hayatla dediğin gibi barışmış olmaz. Bilakis onlarla arasına kan girmiş olur. İnsanla ve kainatla barışık kalmak için onların bendeki çehresinin tam ve yerinde durması lazımdır. Halbuki cinayet, hatta en ufak haksızlık bu çehreyi bizde bozar. Kainatı inkar etmiş oluruz. Yahut kainat bizi kusar. Senin ıstırabın bunu bozmuyor mu? İhsan tereddütsüz cevap verdi. Bilakis ben ıstırabımla insanlıkla barışıyorum. Onu mustarip olduğum zaman daha iyi anlıyorum. Aramıza o kadar sıcak bir şey giriyor ki, o zaman mesuliyet duygumu daha iyi idrak ediyorum. Istırap günlük ekmeğimizdir. Ondan kaçan insanlığı en zayıf tarafından vurmuş olur. Ona en büyük ihanet ıstıraptan kaçmaktır. Bir çırpıda insanlığın tarihini değiştirebilir misin? Sefaleti kaldırsan, bir yıl hürriyet versen, yine ölüm, hastalık, imkansızlıklar, ruh didişmeleri kalır. O halde ıstırap karşısında kaçmak, kaleyi içinden yıkmaktır. Ölüme kaçmak ise büsbütün korkunçtur. Bu sadece mesuliyetsiz hayvanlığa sığınmaktır. Bir dakika durdu. Onun da Suat kadar ve belki de daha fazla ıstırap çektiği belliydi. Yüzü ter içindeydi. Ağır ağır devam etti. İnsan talihinin mahpusudur. Ve bu talihinin karşısında imandan ve bilhassa ıstıraba katlanmaktan başka silahı yoktur. İmandan bahsediyorsunuz. Aklın yolundan gidiyorsunuz. Akıldan gidiyorum. Elbette akıldan gideceğim. Sokrat akıllı bir aşık ihtiraslı aşıktan iyidir diyor. Akıl insanın ayırıcı vasfıdır. Fakat öldürenin de kendisi de öldürme hareketinde ölenle beraber ölmüyor mu? Bir bakıma göre doğru. Ama işte bu ölüm istediğin yeniden doğuşu temin edemez. Hiç olmazsa her zaman için. Çünkü bu isyanla biz kategorinin dışına çıkarız. Sen insanı kainatın içine layıkıyla yerleştirmiyorsun. Halbuki işi oradan başlamalı. Ben insana tanrılık vasfını reddedenlerden değilim. Bilakis kainatın efendisi insan ruhudur. Suat güldü. İhsan'ın coşkun tarafına rast geldim dedi. Fakat Mümtaz sen yine bu hikayeyi yaz. Mümtaz ilk defa söze karıştı. İyi aman niçin benim yazmamı istiyorsun da kendin yazmıyorsun? Gayet basit, sen hikayecisin. Yazmaktan hoşlanıyorsun. Rollerimiz ayrı. Ben sadece yaşıyorum. Ben yaşamıyor muyum? Bu suali Mümtaz en yumuşak sesiyle yoksa öldüm mü der gibi sormuştu. Hayır, yaşamıyorsun. Yani benim gibi değil. Sen bir noktaya çekilmiş orada yaşıyorsun. Geniş ve parlak hayallerim var. Zamana hükmedeceğim diyorsun. Kendine yarayacak hiçbir şeyi kaybetmemek için çırpınıyorsun. Bu bana yarar, bu yaramaz diye ayırıyorsun. İstediğine bakıyor, istediğine bakmıyorsun. Adeta kendi kendine konuşuyordu. İkide bir öksürüyor, her öksürükten sonra aldırmayın geçer der gibi başını sallıyordu. Senin behemel kendinin olmasını istediğin bir dünyan var. Yapmacık da olsa onda kalıyorsun. Ben senin gibi miyim? Ben sefil, maddi, ayyaş, vazifesinden kaçan bir adamım. Benim ömrüm bir çare bir israftır. Su gibi akıyorum. Hastayım, içki içiyorum. Evlat babasıyım, yüzlerini görmek istemiyorum. Kendi hayatımı bir tarafa bırakmışım. Her an başka bir insanın derisinde yaşıyorum. Bir hırsız, bir katil, bacağını sürükleyerek yürüyen bir zavallı. Hepsi, her gördüğüm canlı mahluk benim için ayrı ayrı davetler oluyor. Beni çağırıyorlar. Hepsinin peşlerinden koşuyorum. Bana kabuklarını açıyorlar. Yahut ben onlara vücudumu açıyor. Fark etmeden içime yerleşiyorlar. Elimi, kolumu, düşüncemi zapt ediyorlar. Korkuları, vehimleri benim korkularım, vehimlerim oluyor. Geceleyin onların rüyasını görüyorum. Onların azabıyla uyanıyorum. Sade bu mu? Bütün inkar edilenlerin azabını içimde yaşıyorum. Her düşüşü tecrübe etmek istiyorum. Bizim bankanın kasasını, bana emanet edilen kasayı kaç defa soydum biliyor musun? Macide ağlayacak gibiydi. Neler söylüyorsun Suat? Dinlemeyin bunu Allah aşkına. Ter içinde baksanıza. Mümtaz yengesine baktı. Yüzü bembeyazdı. Gözleri büyük büyük açılmıştı. Macide tam bir asap krizi içindeydi. Fakat Suat onun telaşına ehemmiyet vermedi. Merak etme Macide, zannettiğin gibi değil. Hakikatte soymadım. Fakat belki 100 defa kasayı soymayı düşündüm. Sade düşünmedim. Soyduğumu tahayyül ettim. Belki 100 defa bankadan en geç olarak çıktım. Arkamda her an beni yakalayacak adamlar vehmederek küçüle küçüle yürüdüm. Hiç geçmediğim yollarda yürüdüm. İhsan sordu. Peki ama niçin yaptın bunu? Fakat Suat hep Mümtaz'a bakarak cevap verdi. Niçin hayatımı en manasız şekilde bu derece yaşadıysam, niçin eğlendiysem, niçin içtiysem, niçin evlendiysem? Zamanı öldürmek için, yaşamak için, çürümemek için. Omuzlarını silkti. Ne bileyim ben, kendimi duymak istiyorum da ondan. Uçuruma her an ben varım demek ihtiyacı. Şimdi niçin sen yazılsın istiyorum, öğrendin mi? Bir kere olsun belki eminde dehşet ürpersin diye. Hepinizin kafasında sevgi, ıstırap diye bir yığın kelime var. Kelimelerde yaşıyorsunuz. Ben kelimelerin manasını öğrenmek istiyorum. Onun için yaptım. Mesela öldürecek derecede sevmediğini öğrenmek için yazmalısın. Fakat sen ölümü de bilemezsin. Kahkahalarla gülüyordu. Eminim ki senin için ölüm bir fırında iyice piştikten sonra tıpkı bir müzede muhafaza edilen eşya gibi ebediyette daha parlak, daha kendisi olarak beklemektedir. Öyle değil mi? Ve sen ölümden iğrenmezsin. Onu güzelim ve aşkın kardeşi görürsün. Hiç ölümün iğrenç bir şey olduğunu düşündün mü? İğrenç bir çürüme ve kokma. İçinizde Allah'a inanan var mı? Bilmiyorum. Fakat eminim ki hepiniz müphem bir sükutta bu bahsi kapatmışsınızdır. Çünkü kelimelerle yaşıyorsunuz. Bir kere olsun Allah'la konuşmak istediniz mi? Ben dindar olsaydım onunla konuşmak, onu tecrübe etmek isterdim. Nuran, lüzumu var mı Suat bunların diye çıkıştı. Fakat Suat dinlemiyordu. O alabildiğine konuşuyordu. Mümtaz'ın korktuğu olmuş, kriz başlamıştı. Mümtaz hep aynı çocuk sesiyle sordu. Sen inanmıyor musun? Hayır yavrucuğum, inanmıyorum. Bu saatten sonra mahrumum. İnansaydım mesele değişirdi. Bilseydim ki vardır, insanlarla hiçbir davam kalmazdı. Yalnız onunla kavga ederdim. Her an bir yerde yakalar, bana hesap vermeye mecbur ederdim. Ve zannederdim ki bana hesap vermeye mecbur olurdu. Gel derdim, gel. Yarattığım mahluklardan birisinin derisine bir an gir. Benim her gün yaptığımı yap. Bir tanesinin hayatını 24 saat yaşa. Pek bedbahtına gitmene lüzum yok. Sen ki yaratıcısın, bilmemen, anlamaman kabil olmaz. Onun için herhangi birinin derisine gir. Ve kendi yalanını bir an bizimle beraber yaşa, bizim gibi yaşa. 24 saat bu bataklıkta küçük susuzlukların kurbağası ol. İhsan güldü. İyi ama bütün bunları ancak inanan söyleyebilir. Sen pekala inanıyorsun. Hem hepimizden fazla. Hayır, inanmıyorum. Yalnız hakikaten inananın kafasıyla düşünüyorum. Başını salladı ve hiçbir zaman inanmayacağım da. Ben yerde romatizmadan ölmeyi tercih ederim. Hepsi birden şaşkın güldüler. Yalnız Mümtaz'ın yüzü gergin bir dikkat içindeydi. Suat ne bu dikkatin ne de gülüşün farkında oldu. Evet dedi. Yerde romatizmadan ölmeyi tercih ederdim. Hikayeyi isterseniz anlatayım. Akrabam arasında çok saf dil, iyi bir adam vardı. Dindar, temiz, evliya ruhlu bir adam. Hepimiz çok severdik. Hayat karşısındaki duruşuna hayran olmamak kabil değildi. Topkapı taraflarında bir yerde oturuyordu. Şehre eşekle gelir giderdi. Bu eşek benim çocukluğumun zevklerinden biri olmuştu. Bir gün evlerine gittiğimiz zaman eşeği bahçede her zamanki yerinde görmedik. Ne oldu diye sorduk. Zavallı romatizm oldu dediler ve ahırı açıp gösterdiler. Eşeğin eğerini karnına ters vurmuşlar, üzengilerden tavana asmışlar. Böylece ayakları ahırın rutubetinden kurtuluyor, üstelik de ayakta kalmasının önüne geçiliyordu. Bilir misiniz, başınızın ucundan sarkan dört ayağı ile yere doğru uzanan o mülayim çehresiyle ne kadar gülünç bir şeydi. Hazin ve gülünç. Adeta beşerileşmişti. İlk önce çok güldüm, fakat sonra gülmedim. Şimdi her metafizik sistem bana onun halini, tepemizden o hazin bakışını hatırlatır. Nuran, hiç işitmemiştim bunu. Bari iyileşti mi? Ne gezer, birkaç gün sonra öldü. Adeta intihar etti. Yani kendisini bir akşam bir çaresini bulup yere attı. Toprakta ölmek için, ama öyle asılmasaydı romatizmadan ölecekti. Mümtaz omuzlarını silkti. Maskaralık, dedi. Fakat Suat hala gülüyordu. Sonra birdenbire ciddileşti. Belki, dedi. Fakat benim için hakikat budur. Anlıyor musunuz? Benim için Allah ölmüştür. Ben hürriyetimi tadıyorum. Ben Allah'ı kendimde öldürdüm. İhsan sordu. Hakikaten hür olduğunu sanıyor musun? Suat ona kinle baktı. Yüzü ter içindeydi. Bilmiyorum, dedi. Hür olmak istiyorum. Hayır, olamazsın. Niçin olamayacakmışım? Beni artık kim men edebilir? Çünkü içinde öldürdüğün Allah var. Sen kendi hayatını yaşamıyorsun artık. Sen bu haline sadece bir mezar, bir tabut gibi bir şeysin. Korkunç, zalim bir ölümü taşıyorsun. Hangi hürriyet? Evet, ben de biliyorum. O olmazsa her şey mübahtır sananlar oldu. Onun boşalttığı yeri insanlığa parçalayanlar oldu. Tanrı insanı ben de biliyorum. Ne oldu? Sadece sefaletlerimizle baş başa kaldık. İnsanın talihi yine aynı talih. Aynı imkansızlıklar içindesin. Aynı ızdıraplar içindesin. Hakikatte bir şafak diye baktığın şey bir yangındır. Hayır, sen Allah düşüncesini içinde azdırmakla ondan kurtulamazsın. Hiçbir yara kurcalamakla iyileşmez. Bir müddet durdu. Fakat bilir misin Suat, ne güzel bir ilahiyatçı olurdun. Çünkü yaptığın tersine çevrilmiş bir teolojidir. Suat, pek zannetmiyorum, dedi. Hatta hiç zannetmiyorum. İstersen, fakat bence böyle. Suat saatine baktı, kadehini herkese doğru kaldırarak boşalttı. Fakat Mümtaz onun boş kadehi masanın üstüne koymadan adeta dikkatle dibine baktığını gördü. Artık ben gitmeliyim. Cümleye Allah'a ısmarladık. Mümtaz'la Nuran itiraz ettiler. Nereye, nasıl olur? Gece yeni başladı. Daha eğleneceğiz, diyorlardı. Fakat o dinlemedi bile. Hayır, benim verilmiş sözüm var. Biraz geç olsa bile behemal gitmeliyim. Hoşça kalın. Bir el işaretiyle hepsine birden veda etti. Nuran'la Mümtaz onu kapıya kadar götürdüler. Mümtaz Nuran'a, kalması için neden ısrar etmiyorsun, dedi. Bunu söylerken içinde garip bir çözülüş vardı. Hakikaten Suat kalmış kalmamış kendisi için artık ehemmiyeti olmadığını sanıyordu. Nuran Suat'a bakarak, ona ısrar beyhudedir. Madem ki gitmek istiyor. Güle güle Suat. Ve elini sıkmadan evvel pardesüsünün yakasını düzeltti. Bir boyun atkısı ister misin? Teşekkür ederim. Yakam çok geniş. İcap ederse kaldırırım. Mümtaz beni biraz götürür değil mi? İkisi birden kapıdan çıktılar. Mümtaz karanlıkta geniş bir nefes aldı. Kendisini daha fazlasına tahammül edemeyecek kadar yorgun buluyordu. Rutubetli gecede birkaç saat evvel büsbütün başka gözlerle baktığı bir yığın gölgenin arasından yürüdüler. Sonbahar gecesi Emirgan sırtlarını o imkansız yalnızlık vehmiyle kaplamıştı. Karşı kıyının fenerleri bu yalnızlık içinde ümitsiz imdat işaretlerine benziyorlardı. Suat karanlıkta önüne bakamıyormuş gibi sağa sola çarpa çarpa yürüyordu. Yokuşun ortasına kadar böyle yürüdüler. Orada misafiri genç adama ''Sen artık dön'' dedi. Fakat sözünü bitiremedi. Keskin bir öksürük birkaç saniye sürdü. Mümtaz ''İstersen dönelim. Bu gece bizde yat. Vasıta bulamayacaksın'' dedi. ''Yatak var.'' Suat öksürüğü bitene kadar cevap vermedi. Sade onun elini sıkı sıkı tutuyordu. Öksürük geçince, "Hayır, gideceğim," dedi. "Zaten sizi kâfi derecede tedirgin ettim." "Böyle bir şey yok. Sade sen rahat değilsin." "Evet, değilim. Hiç değilim. Fakat geçer." Ve deminden beri iki eli içinde sımsıkı tuttuğu Mümtaz'ın elini bıraktı. Gülerek, "Haydi git, eğlen," dedi. Mümtaz karanlıkta gözlerinin kendi gözlerini aradığını hissetti ve hiç istemediği halde bakışını ondan kaçırdı. Fakat Suat gitmedi. Mümtaz'ın ceketinin yakasını tutarak onu durdurdu yavaş sesle. "Ben Nurhan'a mektup yazdım, bunu biliyor musun?" dedi. "Bir aşk mektubu." Bu ani hücum karşısına şaşıran Mümtaz adeta kekeledi. "Biliyorum," dedi. "Bana gösterdi. Evleneceğimizi bilmiyor muydun?" "Sevişteğinizi biliyordum." "O halde?" "O haldesi yok. O gayesiz hareketlerden biri. Yazmadan yarım saat evvel belki Nurhan'ı aylarca düşünmemiştim." Mümtaz arada kendisine ait bir mesele yokmuş gibi sakin bir sesle, "Fakat bana karşı, eski arkadaşına karşı ne bileyim, pek doğru iş değildi bu." Bu sefer göz göze geldiler. Suat'ın yüzünde acıklı bir tebessüm vardı. "Sen garip ve münasebetsizin bazen bizi nasıl istila ettiğini anlamazsın. Belki hiç anlamayacaksın. Çünkü hareketlerinin üzerinde ısrar eden, onların behamel bir devamı ve neticesi olmasını isteyen takımdansın. Onun için her şeyde bir mantık görmek istersin. Neyse oldu, seni beyhude tutmayayım. Ben sadece bir münasebetsizlik olsa bile bunu bilmeni istemiştim." Allah'a ısmarladık ve yokuştan aşağı acele acele inmeye başladı. Mümtaz arkasından bağırdı. "Herkes de böyledir. Onun için angaje olmama dikkat et. Güle güle." Suat acele adımlarla yokuş iniyordu. Mümtaz olduğu yerde onun gece içinde daha tok gelen ayak seslerini ve iç çırtıcı öksürüğünü bir müddet dinledi. Sonra yavaş yavaş eve dönmeye başladı. Elinin bu iri, kemikli ve ter içinde avuçların mengenesinden kurtulduğuna memnundu. Nedense bu acayip gecede kendi elini onun avuçları içinde görmek Mümtaz'ı korkutmuştu. Bu yapışkan cendere ona adeta ruhuna kadar giden bir tasarrufun vehmini vermişti. Belki gözlerini ondan kaçırması da bu yüzdendi. Bunu hatırlayınca kendisine kızdı. Bir hastadan korkmuştu. Fakat kurtuluş hissi o kadar ciddiydi ki elini havaya kaldırıp karanlıkta tekrar kavuştuğu bir şey gibi seyretmesine mani olmadı. Hummanın ve terin yapışkan sıcaklığı ile Suat'ın elleri sanki avucunun derisinden ve parmaklarının ucundan çok kuvvetli, kendisi için çok lazım, çok hayati bir unsuru sömürmüş, beraberinde götürmüş gibiydi. Kendi kendine, "Niçin bu kadar azapta, niçin bu kadar zalim?" diye birkaç defa sordu. Hiç olmazsa Nurhan'ı tanıdığı zamandan beri duymadığı bir ruh hali içindeydi. "Ondan 100 adım ötede bulunuyorum ve bu yolda kendi kendime titriyorum," diye içinden kendisine kızdı. Hakikaten dünyası diyebileceği herkes bu evdeydi. Fakat o anda ne Nurhan'ı, ne İhsan'ı, ne de evdeki öbür misafirleri düşünüyordu. Yokuşun başında tekrar durdu ve etrafına baktı. Sonbahar gecesi siyah ve çok cilalı bir camın arkasında gibi, dağınık ve insanın içine kadar işleyen ışıkları ile her türlü değişme ihtimallerinin dışında parlıyordu. Uzakta deniz koyu kül rengi parıltılan bir çizgi olmuştu. Onun ötesinde karşı yakanın puslu yol fenerleri, yıldızları taklit eden bir durgunlukla, sanki etraflarındaki hayatı değil, kendi sükutlarını bekliyorlardı. Fakat hepsi, etrafında bulunan her şey, küçük gece çıtırtıları ile tek tük kuş ve böcek sesleri, dal hışırtıları ile beraber donmuş gibiydi. Ya dediği doğru ise? Rabbim, ya dediği doğru ise? Bu endişeyle başını kaldırdı, gökyüzünü seyretti. Bir yığın yıldız berrak ürperişleriyle ancak karanlığını daha şiddetlendirdikleri bir gök ortasında ağır bir hasta evinin ümit, azap, endişe yüklü pencereleri gibi parlıyordu. İstemeye istemeye, daha ölmemiş diye düşündü. İçindeki azap o kadar büyüktü ki bir yerlere kaçmak, sığınmak istiyordu. Fakat nereye kaçabilirdi? Sayısız zamanın ışık kervanlarıyla yüklü bu karanlık gecenin hiçbir tarafında insan ruhunun sığabileceği bir çatlak, bir yumuşaklık yoktu. O sert kabuğuna iri mücevherler kakılmış bir hayvan gibi tek başına, hiçbir şeyi kabul etmeyecek bir toklukla, sanki canlı her şeyi inkar eden bir toklukla etrafını kaskatık kalmıştı. Canlılık, o her şeyle gülen ve konuşan sır, bu ağır mücevher yüklü perdenin arkasına çekilmişti. Bir tarafta bir hışırtı oldu. Ufkun bir köşesi kımıldadı. Ağır ve hışın gece, büyük, koyu lacivert ve altın bir kuş gibi, sanki başının üstünden kayar gibi oldu. Fakat kanatlarında hep aynı katılık vardı. Beni de beraberinde götürse. Başka zamanlarda olsaydı Mümtaz, bu saf mücevherlerden, bakir uykusundan, henüz uyanmamış madenlerden, siyah mermer ve granitlerden imiş hissini veren gecede, kendi zevk ve şiir dünyasının en halis tarafını bulurdu. Fakat şimdi çok mustarip, bütün şiir dünyasına kapanmış gibiydi. İçinde büyük bir korku vardı. Bir tarafım yıkılmış gibi, diye kendi kendine konuştu. Sokağın başındaki evde her uzak mahremiyeti bizim için böyle gecelerde o kadar tatlı ve hülyalı yapan bir lamba yandı. Ve bir pencere. Birdenbire hayat hastalığına tutulmuş gibi gömüldüğü saf ve derin sükût içinden önündeki ağacın yarı ıslak profiliyle beraber Mümtaz'ın önüne kadar bu büyük ve muhteşem sükûttan henüz kesilmiş kanlı bir parça gibi fırladı. Mümtaz birdenbire evde misafirlerini ihmal ettiğini hatırladı. Nuran onu merak edebilirdi. Acele acele yürümeye başladı. Fakat bu küçük arıza onu sadece kendi zamanına çevirmişti. İçindeki yalnızlık duygusunu ve azaplı darlığı giderememişti. Hala bir tarafıyla boşlukta yüzüyordu. Kafamla vücudumun arasında ne kadar mesafe var? Durdu ve düşündü. Acaba hakikaten bunu mu demek istemiştim? Belki daha güç, daha anlatılmaz bir şeydi duyduğu. Suat'a kızmıyordu. Yaptığı şeyin kötü olduğunu biliyordu fakat hüküm vermek istemiyordu. Artık insanlar hakkında hüküm vermekten vazgeçmişti. O içindeki sefaleti teşhir ederek ağızlarının tadını bozmuştu. Mümtaz'ı şaşırtan, bu sefaletin derinliği, daha doğrusu onu bu kadar sefil yapan hayatının istikrarsızlığıydı. Bununla beraber azapta olduğu da muhakkaktı. Bütün akşam onu dinlerken çok rahatsız uykularda birdenbire kilitlenmiş çenelerin vehmi olan o yorucu ve yarı kabus konuşmaları hatırlamıştı. Suat fena bir rüya gören adama benziyordu. Evdekiler masanın başında Suat'tan bahsediyorlardı. Nuran o girince ''Nerede kaldın böyle?'' der gibi baktı. Mümtaz içindeki perişanlığı örtmek için gizli bir öpüş işaretiyle gülümsedi ve Nuran'ın herkes arasında bu lavalliğe kızmamasından sevindi. Ben de bir kadar içebilirim değil mi? Nurhan, istediğin kadar Mümtaz'cığım. Zaten geceye yeni başlıyoruz. O da Suat'tan kurtulduğuna memnundu. İhsan sözüne devam için Mümtaz'ın kadehinin dolmasını adeta aksilikle bekledi. O böyleydi. Sözünün kesilmesini hiç istemez, konuşurken araya giren işlerin çabukça görülmesini beklerdi. Mümtaz kadehinin arasından Nuran'a bakarak ''Madem ki öyle, cümlenin sıhhatine'' dedi. Hazin tarafı şu ki bu cins azapları bütün dünya bir asır evvel yaşadı, bitirdi. Hegel, Nietzsche, Marx geldiler, geçtiler. Dostoyevski Suat'tan 80 sene evvel bu azabı çekti. Bizim için yeni nedir bilir misiniz? Ne Elard'ın şiiri ve de Comte Stravguen'in azabıdır. Bizim için yeni, en ufak Türk köyünde, Anadolu'nun en ücra köşesinde bu akşam olan cinayet, arazi kavgası ve boşanma hadisesidir. Bilmem fikrimi anlıyor musunuz? Suat'ı itham etmiyorum fakat onun meselelerinin bugünümüzün, kendi günümüzün çerçevesine giremeyeceğini söylüyorum. Mümtaz kadehini boşalttı. Ama bir noktayı unutuyorsunuz. Suat hakikaten azap çekiyor. İhsan eliyle bir şeyi kendinden uzaklaştırdı. Çekebilir ama bana ne? Benim ferdin peşinde koşacak vaktim yok. Ben cemaat ile meşgulüm. Sürüden ayrılan arkasından anası ağlasın. Bilir misiniz bir gün bir mezat yerinde bir yılın eski lokanta menüsü buldum. Bilmem hangi lokantanın tabuldot menüsü. Galiba Hamit devrinin ortalarına doğru. Baş tarafında o gece teganni edecek bu ganniyelerin adı yazılıydı. Suat'ın meseleleri benim üzerimde bu tesiri yapıyor. Gecikmiş şeyler. Herkes bir düşünceyi böyle dönülmez yere taşıyabilir ve orada azdırabilir. Fakat niçin yapmalı? Zorla kendimize baş dönmesi yaratmaktan bir şey çıkmaz ki. Biz yapacağı bir takım işi, mesuliyetleri olan insanlarız.